İpek Yolu. Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi ne İstanbul'u konuşacağımız keyifli, güzel bir Perşembe İpek Yolu programı yaşayacağız. Umarım siz de bu programdan keyif almak için tüm hazırlıklarınızı yapmışsınızdır. Kendinizi bedenen değilse bile en azından düşünce anlamında eski İstanbul'a götürmeye, o dönemin hem ekonomisini hem sosyal hayatını anlamaya hazırsınızdır. Programı sizler için ben Hülya Aksu Düzgün hazırladım. Sunmaya çalışacağım ana kumanda masamızda Mustafa Taşkesen. Yönetmen masasında Saliha Mengüç bizimle birlikte. Stüdyomuzda ise doçent doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Aslında ben programı hazırlıyorum sunuyorum derken biraz da utanıyorum çünkü siz daha çok konuşuyorsunuz. Ben
olsun.
Programdan keyif alıp arada
olsun.
Sorular soruyorum o
olsun.
Kadar.
Beraberce hazırlayıp sunuyor olalım.
Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün eski İstanbul'a gideceğiz ama bir farklılıkla gideceğiz. Geçen haftalarda hep okuma yazma alışkanlığından, yazma yeteneğinden bahsetmiştik. Ve Osmanlıca'da okuma ve yazmanın aynı kişide bulunmasının bir imtiyaz olduğunu, okuyabilenlerin çoğu zaman yazamadığını ama yazanların da kalemini, cümlesini, düşüncesini esirgemediğini söylemiştik.
Doğru.
Bunu biraz açalım.
Doğru.
Eski İstanbul, Osmanlı coğrafyası, bir kişi hakim, bir aile ya da diyelim, evet. Ama onun içinde de bir kişi hakim, hem ilk hem son sözü söyleme yetkisine sahip, üstelik onun karşısında sivil bir muhalefet var.
Evet.
Nasıl oluyor bu?
Şimdi insanların padişah imajı var zihninde yerleşmiş. Bu çocukluğunda dinlediği masallarla, gençliğinde seyrettiği filmlerle, okuduğu romanlarla ve büyüdüğü zaman da kafasında canlandırdığı bir imaj var. Padişah imajı. Bu padişah böyle astığı astık, kestiği kestik. İnsanların hayatı bir iki dudağının arasında, istediğinin evini, hanımını, atını beğenir alır, kendisine zapt eder. İstediğini zengin eder, zevk ve sefa içinde yaşar. Hiç kimse onun debdebesine yetişemez. Böyle bir padişah imajı var. Yani aksilik, Osmanlı hükümdarının adı da padişah. Bu masallardaki de padişah. Şimdi o Osmanlı padişahını da bu imajla örtüştürüyor insanlar. Hakikat öyle mi? Hakikat elbette ki öyle değil. Yani Osmanlı padişahı o masallarda, filmlerde, romanlardaki padişah imajına pek uymuyor adı padişah olmakla beraber. Evet, Osmanlılarda Türk İslam geleneğinde devlet başkanı çok yüksek bir makamdır ve çok geniş bir gücü vardır, otoritesi vardır. Yetkileri çok geniştir, doğru. Bu kişinin başa gelmesi çeşitli sebeplerle olabilir. Seçimle gelebilir, babadan oğula geçebilir, bir heyet seçebilir, bu fark etmez. Hatta zorla bile başa geçebilir eğer ehliyetli birisi ise, devlet başkanı olabilecek birisi ise. Osmanlılarda biliyorsunuz babadan oğula geçen bir sistem var. Fakat babadan oğula geçerken de babanın bu çocuklar arasında bir veliaht tayin etme imkanı var. Ve ileri gelen devlet adamları bunların içinden birini seçebiliyor ki olmuş bu. Osmanlı tarihinde örnekleri var. Ama umumiyetle babanın en büyük oğlu, belli bir zamandan sonra da ailenin en yaşlısı başa geçmiş. Peki hakikaten dediğimiz gibi Osmanlı padişahı o zihnimizde canlandırdığımız imaja mı sahip? Bir kere Osmanlı padişahını tasarruflarında sınırlayan iki büyük hukuki engel var. Bunlardan bir tanesi hukuk. Yani o devlette yürürlükte olan hukuk. Bu hukukun bir kısmı kendisinden önceki padişahlar tarafından çıkarılmış kanunnameler. Bunlarla bağlı kalmak istemiyorsa padişah, yasama yetkisi kendisindedir. Değişik bir kanunname yapar. Ona uyar. Bu mümkün. Ama hukukun tamamı bu değil. Büyük çoğunluğu padişahın kendi dışında oluşan ve padişahın dahi değiştiremeyeceği bir hukuk. İslam hukuku. Dolayısıyla padişah bütün tasarruflarında, ki bu Osmanlı hukukunun %80-85'ini teşkil eden bir kısım İslam hukuku, buna uymak zorunda. Bunun dışında hareket edemez. Çıkardığı kanunlar buna aykırı olamaz. Yayınladığı fermanlar buna aykırı olamaz. İcraatları buna aykırı olamaz. Bir kere kendisini bu kısıtlıyor. İkincisi, bunun dışında kalan sahada, yani serbest bırakıldığı sahada kanunname çıkarabilir, ferman çıkarabilir, tamam. Ama bunu da keyfi yapamaz.
Şimdi kim nasıl denetler? Yapamaz? Evet.
Nasıl yapamaz? Yani efendim, mavi elbise giymesini yasaklıyorum diyemez. Padişah değil miyim ben?
İstemiyorum.
Yasak.
Sevmiyorum bu rengi.
Diyemez. Çünkü bu keyfidir. Ama şunu diyebilir. Koyun etlerinde hastalık var. Koyun eti yenmesini yasaklıyorum diyebilir. Halkın
İlginç. Kamu çıkarı.
Evet. Veya mesela hiç kimse mülk sahibi olamayacak diyemez. Ama umumi bir yolun geçeceği yerde bir bahçe, bir ev varsa onu satın alıp yola istimlak edip ama satın alıp parasını verip onu yola katabilir. Bakın burada bir kişi zarar gördü ama çok kişinin faydası var.
Ya da bir grubun mal sahibi olmasını yasaklayabilir. Olabilir. Değil mi?
Şimdi en çok mesela en tipik örnek şudur. Sultan 4. Murad'ın sigara yasağı, tütün yasağı. Bu keyfi bir yasak değildi. Yani Sultan Murad sigaraya gıcık kapan, ami tabirle hoşlanmayan ve bundan dolayı yasaklayan birisi değildi. Sigara çok itilaflar edilmekle beraber İslam dininin ve dolayısıyla kanunların serbest bıraktığı bir şeydir. Ama Sultan 4. Murad sigara içmeyi, tütün içmeyi yasaklamış. Ve bu kanuna uymayanlara da ağır cezalar getirmiş. Şimdi Allah Allah diyorsunuz ya, olur mu böyle şey? Hem İslam dini yasaklamıyor, padişah yasaklıyor. Nasıl yasaklayabilir? Ve neden buna ağır cezalar getirebilir? Onun sebebi var. İstanbul, daha önce anlatmıştık. Ahşap evlerin birbiriyle bağlı şekilde örüldüğü binalar malzemesinden oluşuyor. Bir tanesinde tütün içilip de söndürülmediği zaman, eskiden tütün söndürülüyordu, o ev yanıyor. O evin yanmasıyla iş bitmiyor ki. Bitişi nizam olduğu için bütün evler, 3000 tane ev yanmış onun zamanında. Bu tütün tespit edilmiş. Yani tütün içen birisinin tütünü söndürmediği ve bundan dolayı çıkan yangının 3000 evi yaktığı tespit edilince Sultan Murat o meşhur tütün yasağını koyuyor. Tütün yasaktır. İçene çok ağır cezası var. Şimdi bu nedir? Keyfi değil burada tütünün yasaklanması.
Bir altyapısı var.
Bu da ölçüdür. Bir de Osmanlı padişahı kendisi dışında teşekkül etmiş örf ve adetlerden ve daha önce yayınlanmış olan kanunların dışına çıkamaz. Bunların hilafını hareket edemez. Ne yap? Mecbur mudur örf ve adete uymak? Hayır. Ama örf ve adete uymadığı zaman, kendinden önce çıkarılmış kanunnamelere uymadığı zaman tepki alır. Eski kültürde örf ve adete uymak çok mühimdi. Örf ve adete uymayan insan dışlanırdı. Padişah bile olsa tenkit edilirdi örflere uymadığı için. Hatta mesela belli bir zamandan sonra Osmanlı padişahlarının Türk kadınlarla değil de cariyelerle evlenmesi şeklinde bir örf teşekkül etmişti. Bunun sebeplerini daha önceki programlarda anlatmıştık. Cariyelerin fazlası makrabası yoktur. Devlet içinde bunların söz sahibi olması, yolsuzluk yapması, bir klik oluşturması söz konusu değildir.
Otorite oluşturması.
Evet. Ve de bu cariyeler sarayda doğup büyüdükleri için padişah hanımı ve annesi olmaya çok daha elverişli kimselerdir. Bundan dolayı padişahlar Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren böyle bir gelenek teşekkül etmiş. Bu geleneği iki padişah bozmuş. Bunlardan bir tanesi Sultan II. Osman, Genç Osman diye biliyoruz. Diğeri de Sultan İbrahim. Her ikisinin de sonu faciadır. Her ikisi de tahttan indirilmiş ve öldürülmüştür. Tarihçi Naima diyor ki, örf adete uymadıkları için halk nezdinde diyor, itibarlarını kaybetmiş ve darbe yapılması ve darbede hayatlarını kaybetmesi kolaylaşmıştır diyor. Eğer bu örf adete
riayet etmiş
olsalardı, en azından bir miktar da olsa belki taraftar bulabilirlerdi. Bakın, örf adete uymaması bir padişahın kendisiyle alakalı üstelik. Yani burada bir kimsenin zarar gördüğü yok.
Evet, kişisel tercih diyoruz biz.
Neden
şimdi
diyorlar? Neden diyorlar padişah geleneklere uymadı? Bakın, bu aynı şey İngiltere'de de var.
Evet,
bunun.
Şu anda
İngiltere'de yaşanıyor. Yazılı anayasa yok. Fakat hanedan kral, kraliçe bu geleneklere uymak zorunda. Kraliçe Elizabeth'in bir amcası vardı, herkes bilir. Dul bir hanımla evlenmek istedi. Dul bir hanımla evlenmek İngiliz kanunlarına göre de, kiliseye göre de yasak değildir. Fakat geleneklere göre padişahın dul bir hanımla evlenmesi, hele ki kocası hayatta olan, önceki kocaları hayatta olan bir kadından evlenmesi geleneklere aykırıydı. Ve hükümet tavrını koydu.
Burada aynı sebep geçerli,
evet,
değil mi?
Evet. Dedi ki, siz örf adete aykırı davranamazsınız. Siz yarının padişahı, kralısınız. Halk örf adetlere aykırı davranan ve daha önce yaşayan kocaları hayatta olan dul bir kadınla evlenen birisini kral olarak görmek istemez. Bu arada kadın kraliçe olacak. İki tane eski kocası hayatta. Kraliçeyle geçirdiğimiz günler diye bir anılar yayınlasalar, krallığın itibarı ne olur gibi sebeplerle kral bir tercihe sürüklemek istedi hükümet. Kral evlenmeyi tercih ederek tahttan feragat etti. Şimdi aynı şey Osmanlılarda da geçerlidir. Monarşi geleneğinde taht örf adetleri çok mühimdir. Padişah kısıtlayan bir tanesi de budur. Bunun dışında bununki gibi padişahı tahdit edebilecek muhalefet partileri veya millet meclisi veya basın yoktur Osmanlılarda. Ama bunun faaliyetini gören bazı baskı grupları vardır. Bunların başında ulema gelir. Şimdi normalde padişah hükmeder. Ama padişah bütün kararlarında, çıkaracağı kanunlarda, yapacağı bütün işlerde Şeyhülislam'a sorar. Şeyhülislam İstanbul müftüsü demektir. İnsanlar o zaman müftü demek hem hukuk hem din danışmanı hı-hı. demektir. Yani Şeyhülislam'a sormak şimdiki gibi değil. Şimdi sadece müftüler dini danışmandır. Hı-hı. Osmanlı Devleti zamanında müftüler hem hukuk müşaviri hem din müşaviridir. Yani hem hukuku bilir hem dini bilirler. İkisi bir arada olduğu için. Hı-hı. Dolayısıyla padişahlar yapacakları bütün işlerde İstanbul müftüsü olan Şeyhülislam'a sorarlar. Mecburlar mı? Hayır, hiç kimse mecbur değil. Neticede mesuliyetiyle karşı karşıya kalır. Ama pratikte hiç öyle değil.
Bir de çok ağır vebali var aldığınız karar.
Şimdi bir kere iki türlü mahsuru var. Birincisi ahirette yanlış kararınızdan dolayı mesul olacaksınız. Bir tanesi de dünyada insanlar Şeyhülislam'a sormadan iş yaptı diye kamuoyunun desteğini kaybedeceksiniz. Bir müddet sonra meşruluğunu kaybedecek hükümet. Hı hı. Hükümet başkanı hiçbir zaman meşruluğunu kaybetmek istemez. Meşruluk çok önemlidir. Yani halkın artık bunu istemiyoruz, bu meşru değildir raddelerine gelmesini hiçbir padişah, hiçbir hükümdar istemez. Bundan dolayı mecbur olmadıkları halde Osmanlı padişahları en basit hadisede bile Şeyhülislam'a istişarede bulunmuşlar. Tabii Türk İslam geleneğinde meşveret dediğimiz istişarenin çok ehemmiyeti var. Yani bu insana bir kere bir tevazu sağlıyor. İkincisi kendi bilmediği, farkında olmadığı bir mesele olabilir. Bu meselede bilen kimsenin istişaresi elbette ki çok önünde yeni ufuklar açar. Hatta bir insan bildiği olayda bile danışırsa o anda kalbine başka başka fikirler gelebiliyor. Veya karşı taraftan da yeni fikirler doğabiliyor. Onun için danışmak çok avantajlı bir şeydir. Fakat insan nedense danışmak istemez.
Ama özellikle sevmez. Son zamanda danıştığınızda başınıza gelenler düşünüldüğünde hani bir sırdır aslında danışmakta fikir ama alırken.
Ama tabii danışılacak kimsenin de özellikleri var. Yani her önüne gelene de danışılmaz. Evet, hiç kimseyi bulamazsanız bir ağaca danışın denmiş ama o danışmanın ehemmiyetini anlatmak için. Yani danışılacak kimsenin de anlatıyor kitaplar. O anda sinirli olmaması lazım, çok aç veya çok tok olmaması lazım, mevzuyu bilen birisi olması lazım, ağzı sıkı birisi olması lazım, adaletli yani herkese rahat mertçe konuşan birisi, bunları bilen birine danışmak tabii mühimdir. Yoksa rastgele birine danışmanın bir arabanıza lastik alacaksınız. Birine danışırsanız size hangi lastiğin iyi olduğunu, nerede ucuz lastik bulunduğunu, filanca yerde kampanya olduğunu söyler. Siz danışmazsanız bunları bilemezsiniz ve bu avantajlardan mahrum kalırsınız. Efendim danışayım diye de bir 5 yaşında çocuğa efendim lastik nereden alayım diye sormanız da abes yani.
Ya da hiç otomobili olmayan bir konuyla
ilgilenmeyen. İlgilenmeyen birisine tabii ki sorulmaz. Elbette ki danışılacak kimsenin de bu konuyla ilgili az çok bir bilgisinin olması lazım. Yani danışmak basit bir şey değil. Danışılacak kimsenin de şartları var. Danışmanın da şartları var. Bunlar teferruatıyla sayılmış, tespit edilmiş mevzulardır. Şimdi padişahın en büyük özelliği bütün yaptığı işlerde Şeyhülislam'a danışmasıdır. Bunun da çeşitli örnekleri, detayları var. Herhalde bir ara vereceğiz.
Kısa bir ara.
Ondan sonra devam edelim.
Peki. Hocam Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Evet, padişah da olsa istişare var.
Tabii.
Kararlarda.
En başta da hukukçulara danışıyor ki bunların reisi Şeyhülislam'dır. Şeyhülislam'a bu işin hukuki yönü nedir? Bu küçük bir sefer olabilir, büyük bir sefer olabilir, bir kanun olabilir, bir vergi olabilir. Yani devletle alakalı padişahın hangi icraatı olursa olsun bunun hepsi sorulmuş. Yani bunun meşru mudur değil midir hukuken? Ve dinen. Her ikisi de tabii gündeme geliyor. Ve bu istişareler istikametinde hareket etmiş padişah. Meşruluk dairesinde kalmayı her zaman tercih etmiş. Bazı durumlarda Şeyhülislamların, ki Şeyhülislamlar Osmanlı Devleti'nde işte itibarlı, prestijli kimselerdir. Yani öyle rahatça sözlerini söyleyebilen kimselerdir. Öyle fazla padişahtan ve başkalarından çekinen kimseler değildir. Hı hı. Yani mansıplarının, şeylerini padişah ve başkalarına borçlu değildirler. İlimle, kendi gayretleriyle oraya gelmişlerdir. En nihayet emekli olup bir kenara çekip ilimle meşgul olurlar. Yani onlara kimse kolay kolay bir şey yapamaz. Onun için bunu rahat konuşmuşlar. İşte mesela Yavuz Sultan Selim gibi celalli bir padişaha Zembilli Ali Efendi'nin bazı çıkışları var.
Evet, onlardan bahsedecektim. Yani hakikaten de dik durmuşlar yani gerektiğinde.
Yavuz Sultan Selim evet çok büyük bir padişahtır. Yani müspet vasıfları sayılamayacak kadar çoktur ama celalli bir insandır. Yani hadiselere bakış açısı biraz serttir Hazreti Ömer gibi. Eğer işin içinde en ufak bir menfi şey sezerse tepkisi çok sert oluyor. İşte sen Bilal Efendi gibi bir zatın birkaç kere padişaha çıkarak, mesela bir defasında maliye memurlarının açığa alınması mevzu bahis oldu. Hepsi açığa alındı ve hapse atıldı. Bir yolsuzluk söz konusu olmuş. Bununla ilgili Şeyhülislam çıktı, padişahla görüştü, dedi ki böyle böyle bu maliye memurlarının dedi bir yolsuzluk var dedi. Bu maliye memurlarının yolsuzluğunu tespit edin. Kim yapmışsa yolsuzluğu, bunu tespit edin. Bunları cezalandırın. Neyse, haklısın. Önce dedi ki padişah, siz dedi buna niçin karışıyorsunuz dedi. Sizin işleriniz umuru diniyedir dedi. Yani insanın öldükten sonraki hayatıyla ilgili işlerdir dedi. Bu ise dünyevi bir iştir dedi. Buna niçin müdahale ediyorsunuz dedi padişah. Zembillah Efendi dedi ki bu sizin ahiretinizle ilgilidir padişahım dedi.
Haksızlık
siz,
yapıyorsunuz.
Siz dünyada yaptığınız işlerden ahirette sorguya çekileceksiniz. Yani bu iş dünyada kalmayacak. Bunun dini, Müslümanın hayatında böyle bir durum var. Bütün yaptığı işlerin bir dünyevi yönü var, bir uhrevi yönü var. Bu hiç kaçınılmaz. Ne yaparsanız yapın, mutlaka dini bir yönü var. Yani ahirette bundan hesaba çekileceksiniz. Birinin kalbini mi kırdınız, birine iyilik mi yaptınız, bunun hepsinin mükafatı veya cezası orada var. Canım bu dünyada kaldı değil. Yapılan bütün işlerde böyle. Hak geçmemesi, karşılıklı muamelelerde adalete, hakka riayet edilmesi çok mühim. Bunu söyledi padişah, buna razı oldu. İkna oldu bu söze. Evet dedi, haklısın dedi. Hepsini serbest bırakın dedi. Tahkikat yapacağım dedi. Tahkikatta kim suçu çıkarsa onları cezalandıracağım. Tamam dedi. Şimdi adaleti yerine getirdiniz dedi. Bir de ihsanda bulunun şimdi. Padişahlara ihsan gerekir. Yani adalet herkese hakkını vermektir.
Onu herkes
ise iyilik yapmaktır. Nedir o ihsan? Bunları tekrar görevlerine iade et dedi. Tahkikat yap. Tahkikat neticesinde suçlu çıkanları al. Bunu da kabul etti padişah. Yine buna benzer Zembillah Efendi'nin başka çıkışları da olmuştur. Yavuz Sultan Selim gibi bir padişaha ve Yavuz Sultan Selim her seferinde bunu rahat karşılamıştır. Ondan dolayı devlet adamları da padişaha söylemek istedikleri böyle itiraz vari durumlarda Zembillah Efendi'ye gelerek meseleyi izah edip Zembillah Efendi'nin aracılığını istemişlerdir. Ve bu gelenek Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etmiştir. Devlet adamları şahsi prestijleriyle padişaha bir karar... Vaka şöyle bir durum da var. Osmanlılar'da padişah yürütmenin tamamıyla sorumlu olduğu bir kimse değil. Padişah vazifeyi vezir-i azama devretmiştir. Yürütme işini vezir-i azam, yani sadrazam ve vezirler yapar. Dini işleri de Şeyhülislam yapar, hukuki işleri de. Ve padişah bunları denetler, koordine eder. Yani her iş bizatihi ondan çıkmış değildir. Ama neticede onun işleridir tabii.
Ve onun imzası vardır, mührü
bütün
vardır.
Her şeyde onun imzası vardır. Yani sadrazam da bir karar verse padişahın imzasıyla... Mesela Şeyhülislam bir yere kadı tayin eder, hakim. O kadı padişahın imzasıyla tayin edilir. Şeyhülislam'ın vekili değildir onlar. Padişahın vekilidirler.
Sonuçta mühür bir emanettir, verilmiştir. Evet, padişah adına karar alır.
Padişah adına karar verir. Yani Şeyhülislam adına değil. Şimdi bu durumlarda Şeyhülislamları kullandık demeyelim de onların vasıtalığını istediklerini biliyoruz.
Osmanlı'da biraz yönlendirme de var galiba.
Tabii, oluyor tabii. Şeyhülislam'a gidip Şeyhülislam'lara arz edip durumu. Padişahımıza bunu arz etseniz, böyle böyle bir kararı veya uygun görmeleri var ama böyle olursa böyle olur, şöyle olursa şöyle olur diye son merci olarak Şeyhülislam'ın tavasutunu istediklerini biliyoruz. Tabii padişahların yanındaki devlet adamları, onların güvendikleri, sevdiği kimselerdir. Bunlar da gerektiğinde hakkı, hakikati söylemekten çekinmeyen insanlardı. Yani o milletin gözündeki dal kavuk imajı Osmanlılar için söz konusu değildir. Usulüyle söylemek kaydıyla her şey padişaha söylenir ama yeter ki usulüyle söylensin. Edebiyle söylensin. Böyle mesela küçük büyüğe bil ki, malum olsun ki falan diye bir şey söylemez. O yani sen bilmiyorsun ben biliyorum manasına gelirsin. Yani söylemenin de bir üslubu vardır. Osmanlı ricali elbette ki bunu bilirlerdi. Padişah bir şeyi nasıl söyleyeceklerini bilirlerdi. Efendim bu konudaki görüşünüz çok isabetli. Yerden göğe kadar hakkınız var. Ama efendim şöyle şöyle olsa böyle böyle olur, böyle böyle olsa şöyle olsa olur mu gibi sorarak padişaha istişare imkanı vermişler. Ve padişahlar da çok zaman hakkı kabul edip bunu benimsemişlerdir. Bunun örnekleri çoktur. Sadece devlet ricali değil, padişahın yakın çevresi. Harem ağalarından tutun da padişahla çok sıkı teması olan kimseler, Enderun ağaları, padişahın özel hizmetinde bulunan kimseler de padişahı devamlı gördükleri ve padişahın üzüntülü halini, neşeli halini iyi bildikleri için bunlar da pek çok hususta padişahı yönlendirme yapabildiğini biliyoruz. Hatta yine devlet adamlarının bunları vasıtasıyla şöyle şöyle bir mesele var, bunu padişaha arz etseniz dediklerini biliyoruz. Mesela Sultan II. Mahmud'un bir müsahibi vardı, Said Efendi. Hep beraber gezerlerdi. Padişaha da hatta çok yerde bu söylemek istediklerini bu Said Efendi vasıtasıyla söyletirlerdi. Hatta bir hadise anlatırlar. işin komik yönü, Sultan Mahmut konuşurken telaş diyecek yerde talaş dermiş. Talaş ettim dermiş. Rical demişler ki yani padişah böyle söylemesin. Şive alışkanlığı. Hı-hı. Ama bunu da ikaz etmek padişaha uygun değil. Yani padişahım siz telaş diyemiyorsunuz da talaş diyorsunuz. Bunun doğrusu telaştır demenin padişaha karşı edepsizlik olduğunu düşünmüşler. Bunu olsa olsa Said Efendi söyler demişler. Said Efendi'ye vaziyeti anlatmışlar. Said Efendi tamam demiş. Bir gün padişahın huzuruna çıkacağı bir gün 5 dakika gecikmiş. Nerede kaldın diye sormuş padişah. Demiş padişahım hiç sormayın. Bugün bizim evin çatı katında talaş yığılıydı. Talaşlar tutuşmuş. Talaşları tutuşmuş görünce beni aldı bir telaş. Ben telaşlandıkça talaşlar tutuştu. Talaşlar tutuştukça ben telaşlandım diye böyle telaş ve talaşın birbirinden ayrı olduğunu tebarüz ettiren cümleler kullanınca padişah bir meseleyi anlamış. Hı. Tamam tamam anladım demiş. Bundan sonra ne talaşlar tutuşsun ne sen telaş et demiş. Böyle şeyleri vardır. Bu da bir yönlendirme oluyor. Tabii bunların dışında bugünkü insanlara belki çok garip gelecek başka kamuoyu şeyleri de vardır. Bunların başında şairler, hayal oyuncuları ve ulema gelir, vaizler. Sultan 4. Mehmet zamanında Sultan 4. Mehmet Edirne'yi çok sever ve fazla İstanbul'a gelmezdi. Edirne'de çok kalırdı. Bu konuyu mesela Yeni Cami vaizlerinden birisi ağır bir dille tenkit ediyor. Yani padişahın böyle başka şehirde bulunmasını tenkit ediyor.
Başkente gelmiyor.
Ne demek İstanbul'a gelmiyor? Yani gelsin memleket burada otursun. Herkes de bilsin ki padişah işin başındadır falan. Böyle bir ağır tenkitte bulunuyor cami kürsüsünde. Herkes diyor ki tamam yani bu padişah bu kadar ağır tenkitte bulundu bunun yani ölmese. Fakat Sultan 4. Mehmet bundan münfair olmak yani incinmek şöyle dursun. Madem böyle istiyorlar İstanbul'a dönelim diyor. Yani vaizlerin sözü halkın arzusunun terennümüdür. Geri dönelim diyor. Yani bu başka yerde kolay bir şey değildir. Hı hı. Yani sıradan bir adam hükümeti eleştirsin ve bundan bir ceza almadan kurtulsun hem de yerinde kalsın. Mümkün değildir. Bu Osmanlı hoşgörüsünü gösteriyor. Bu Türk İslam geleneğinde var bu. Hı hı. Yani Türk İslam geleneğinde haftanın bir günü Hakan davalı oluyor. Cuma'dır umumiyetle Müslüman olduktan sonra Türkler. Bir meydan var. O meydanda toplanıyor. Hakan bir koltuğa oturuyor. Davalı koltuğuna. Hakan'dan şikayeti olanlar. Tabii Hakan'dan nasıl şikayet olur? Onun memurlarından, hakimlerinden, vergi tahsildarlarından şikayeti olanlar. Hakan davalı o çünkü onlar bir neticede vekildir. Evet. Kendisini davalı yerine oturtuyor. Herkes gelip şikayetini arz ediyor. Ve bu şikayet neticesinde, istikametinde tahkikat yapılıp herkesin ihtiyacı karşılanıyor. Şimdi Osmanlılarda da Cuma selamlığı vardır. Cuma selamlığında padişah Cuma namazına gidiyor ya, namaz kılındıktan sonra veya önce padişah atının üzerinde veya arabada bir müddet bekler. Onu görmek için oraya toplanan halk istida verirler, şikayet olanlar. Yazarlar şikayetini. Bu çok enteresan bir şikayet olabilir. Köyümüze okul istiyoruzdan tutun. Benim yetim bir oğlum var onu askeri mektebe alana kadar. Filanca hakimin verdiği karardan rencide olduğumdan tutun. Filanca vergi tahsildarı benden fazla vergi aldıya kadar. Aklınıza gelecek nice şikayetler bu istidalara yazılıyor. Bu istidalar padişah cuma namazından çıktıktan sonra yaverleri tarafından toplanıyor tek tek. Padişah bunları saraya döndüğünde tek tek inceliyor ve gerekli yerlere havale ediyor. Ve daha sonra havale edildiği yerden işin neticesine dair kendisine bilgi veriliyor.
Haksızlığın yapılmasının bir noktada önü kesilmiş oluyor.
Herkes biliyor ki en son ulaşacağım yer padişahtır. Ve padişaha ulaştığım zaman benim işim çözülür. Hı hı. Ve ben bu işe artık razı olacağım diyor.
O gelenek hala da devam ediyor.
Tabii,
galiba
hala devam
değil
ediyor.
Mi? Zaman zaman.
Dilekçe hakkı vardır devlet millet meclisine ve cumhurbaşkanlığına dilekçe hakkı şu anda mevcuttur. Dünyanın her yerinde monarşilerde krala müracaat işin sonudur. Son sözü o söyler. Osmanlılarda da Türk İslam geleneğiyle böyle bir gelenek vardı ve bu devam etti. Hatta buna ateş istidası denirdi. Yani yanıyorum manasına gelen.
Son nokta gibi
son
belki.
Son nokta. Yani bir şeydir. Ve çok örnekleri vardır Osmanlı tarihinde. Bu gibi zulme uğradığını iddia eden, haksızlığa uğradığını iddia eden kimselerin mesela Sultan İbrahim zamanında İngiltere elçisinin bir İngiliz tüccarından mükerrer vergi alınmış.
İki defa yani.
İki defa alınmış. Yani bir limana geldiğinde alınmış, bir de malları çıkarırken alınmış. Mükerrer vergi olmaz. Hı hı. Adamcağız kime gittiyse derdini anlatamamış. En sonra gemilerini Sarayburnu açığına çekmiş. Üzerine içinde ateş yanan böyle meşaleler yerleştirmiş. Akşam vakti padişahın dikkatini çekmiş. Sorun bakalım demiş, bu nedir? Kapıcı başıyı göndermiş. Efendim demişler. Sir Thomas Benedict adamın ismi, şimdi hatırladım. Efendim böyle böyle mükerrer vergi almışlar. Tahkik et. Evet doğru almışlar. Neyse hemen icabı yapılıyor. İkinci ödeme kendisine yani iade ediliyor ve kendisinden kapıcı başı marifetiyle özür dileniyor. Bunu Sir Thomas Benedict hatıralarında yazıyor. Böyle böyle oldu diyor. Son merci padişahtır. Kimden ne uğradığını iddia eden olursa olsun, hı hı, oraya gitti mi işi çözülüyor. Hatta bir hanımın türküsü var. Yakayım başıma bir eski hasır. İşte kadı, işte divanı vezir. Yani bakın bana haksızlık yapmayın.
Gideceğim yer
bir
var.
Hasır yakarım başıma. Yani hasır yakmak sembolize ediyor. Yanıyorum yani. Hı hı.
Oradaki ateşi sembolize ediyor.
Eski Türk geleneğidir, hı-hı, bu. Yani ateş, hasır yakmak, böyle bir hasır parçasını tutuşturunca yanıyorum, şikayetim var manasına gelir. Hı-hı. Ve bu bir tabir olmuştur, hasır yakmak. Yani şikayetini padişaha, Hakan'a iletmek. Böyle bir yolu var bütün herkesin. Ve bu yol kullanılmış Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar. Hı-hı. Cuma selamlıklarında şikayet olan padişaha ulaşmış. Hı-hı. Ve padişah bunun işini halletmiş, takip etmiş.
Şikayetçi oluyorsun, karşıma çıkıyorsun. İşte sen nasıl şikayet edersin ne demek? Gibi
hayır,
bir cümle
o,
yok.
O bir kere hakkıdır. Yani herkesin şikayetini padişaha arz etmesi bir hakkıdır. Padişah bunu halkın hakkı olarak görüyor. Ne demek? Hı-hı. Yoluma çıktın, önüme çıktın. Bilakis vazifesi, yani halkın şikayetlerini cevaplandırmak onun vazifesidir. Yani, hı-hı, oraya madem ki oturdun, bir yük aldın sırtına, bir bari azım aldın. Bu yükü yüklendiğine göre bunun karşılığını yerine getirmen lazım. Halkın bu hakkı var. Hazreti Peygamber zamanından gelme bir gelenektir. Hazreti Peygamber zamanında da böyle halk, padişah, Hazreti Peygamber her cuma namazından çıkışta halka şikayet olan var mı diye sorardı. Ve ta o zamandan gelme gelenek Osmanlılarda da yerini almıştır. Böyle bir durum var. İkincisi bir hadise aklıma geldi. Bu hayal oyunu dediğimiz, hı hı, karagöz oyunu eskiden çok rağbetliydi. Sarayda, zenginler arasında, hatta halk arasında çok, hı, rağbetliydi. Televizyonun, radyonun, sinemanın, tiyatronun yaygın olmadığı bir yerde. Evet, başka orta oyunu gibi, meddah gibi başka şeyler de var. Ama en rağbetli olan bu karagöz oyunudur. Şimdi bu üçü, karagöz, orta oyunu ve meddah. Yani temaşa sanatları dediğimiz bu üçü Osmanlı Devleti'nde bir kamuoyu muhalefeti görevi görmektedir.
Nasıl?
Şimdi padişahın ve devlet adamlarının icraatından halkın bir şikayeti varsa, bu şikayeti bizatihi o işi söyleyerek, sağda solda dedikodu yaparak değil, karagöz oyununda, orta oyununda veya meddah hikayesinde anlatarak çözme alışkanlığı var.
Bir nevi karikatürize etme.
Karikatürize ediyor. Tabii bu padişaha ve devlet adamlarına gidiyor bu. Hı hı. Ve halkın böyle düşündüğü, kamuoyunda böyle bir tepkinin hasıl olduğu anlaşılıyor. Yıldırım Bayezid zamanında bir hadise oluyor. Kadılardan birisi hediye alıyor. Osmanlı hukukunda hakimler, yani mahkeme hakimleri, kadılar davalı veya davacının davetine gidemez. Onun yemeğini yemez. Ondan hediye alamaz. Onunla gizli konuşamaz. Kimsenin bilmediği dille konuşamaz. Çünkü taraf tuttuğu anlaşılır.
Adalet duygusunu
rencide etmesini. Ondan sonra mesela akrabasının davasına bakamaz, düşmanının davasına bakamaz. Böyle bir takım tahditler var. Bursa'da bir hakim tarafların birinden hediye almış. Bu hadise de duyulmuş. Çok ağır bir suçtur bu. Hakimin hediye alması taraflarda. Ne niyetli olursa olsun. Yani bu tesir etmeyebilir kararını, ama önü kesilmiş. Hı hı. O kadar kızmış Yıldırım Bayezid. Bütün Bursa'daki kadıların hepsini vazifeden alın demiş. Bursa'da ne kadar kadı varsa, İznik, Konya, hepsi.
Aslında bu bir noktada o meslek içinde otokontrolü de getiriyor. Tabii, o yüzden tabii, hepsini tabii birden alıyorlar.
Yani kadılar öyle kolay kolay yapamıyor birbirlerini. Hı hı. Neyse, hepsini görevden alınmış. Şimdi iyi de hepsi görevden almakla iş bitmiyor. Akşam sarayda oturmuş padişah, karagöz seyrediyor. Yani gölge oyunu, hayal oyunu seyrediyor. Karagözcü oyunda karagöz giyinmiş, paltosunu, kaşkolunu sarmış, gidiyor seyahate. Hacivat soruyor, karagözüm nereye gidiyorsun diye soruyor. Karagöz diyor ki, İstanbul'a gidiyorum diyor. Daha o zaman İstanbul Türklerde değil, Bizans'tan elinde. Ne yapacaksın İstanbul'da diyor. 40 tane papaz isteyeceğim diyor İstanbul'daki Kayser'den, imparatordan. Hı hı. Ne yapacaksın 40 tane papazı diyor. Aa, sen duymadın mı diyor. Padişah diyor, bütün Bursa kadılarını görevden aldı diyor. Kadı olmayınca adaleti kim yerine getirecek? Bari Bizans İmparatoru 40 tane papaz versin de o papazlar gelsinler de mahkemelerde otursunlar da adaleti tecelli ettirsinler
çok
diyor.
Çok yönlü her taraftan saldırı var aslında.
Tabii şimdi padişah ağır bir tabii şey bu. Kolay söylenecek bir şey değil ama işte gölge oyununda söyleniyor. Padişah bunu seyredince ben mesajı aldım diyor. Şimdiki insanlar olsa kolay anlamazlar ama ben diyor mesajı aldım. Şimdiki karikatürler gibi, siyasi karikatürler gibi. Ne yapalım diyor vezirine. Vezir diyor ki padişahım, kadıların maaşı yok. Fahri olarak yapıyorlar bu işi. İlk zamanlar öyleydi. Mahkeme hakimleri bu işi prestij olarak, fahri olarak yaparlardı. Biz diyor bunlara maaş bağlayalım. Onlar da böyle hediye alma şeyinde bulunmasınlar tenezzülünde. Peki diyor padişah. Şöyle bir yol buluyorlar hatta, maaş da değil. Çünkü diyor hakime maaş vermek edepsizlik olur diyor. Yani bir sen benim maaş adamımmışsın gibi. Mahkemeye müracaat paralı olsun diyor. Mahkeme müracaat eden kimse 25 akçe para yatırsın diyor. Bunun 20'sini kadı efendi alsın. 5'ini de oradaki müstahdem, katip, hadem alsın diyor. Ve bir tarife tespit ediliyor.
Döner sermaye olmuş. Döner sermaye
tespit ediliyor. Bütün mahkemelere gönderiliyor. Davası olanlar bu parayı yatırıyorlar. O paradan hakimlerin geliri çıkmış oluyor. Ve böylece hakimler bir daha hediye almak gibi veya taraf tutmak gibi bir şeye tevessül etme şeyinden, tehlikesinden kurtuluyor.
Kısa bir aramız var yine. Sonra buradayız. Can Doktor Ekrem Buğra ikinciliği pek yolunda, sohbetimiz devam ediyor. Şimdi yavaş yavaş artık biraz daha zamanımız sınırında şairane kısımlara geçelim istiyorum.
Şimdi
padişahlar şair. Bazen sıkıntılarını şiirle anlatmışlar ama onları eleştirenler de bazen şiiri kullanmışlar.
Tabii. Şimdi şiir o kadar kuvvetli bir anlatma tarzı ki nesirin ve hareketlerin, bazen hareketler de kuvvetlidir. Yani düz yazının yapamadığı tesiri şiir yapıyor. O ahenkli sözlerle öyle şeyler söylüyorlar ki yani karşı taraf kaçacak delik arıyor. Bunu da bir ustası, buna hiciv deniyor. Yani şiirde karşı tarafı tenkit etmek, birisini tenkit etmek, bir icraatı, bir kişiyi tenkit etmeye hiciv denir.
Alay değil, bazen hiciv ve alay karıştırılıyor.
Alay karikatürize ediyor. Öyle, öyle şeyler edebiyat numuneleri vardır, emsalleri vardır ama bu ayrı bir şey. Hicivde doğrudan doğruya bir olay veya bir şahıs alınır. O şahsın seyyiatı, kötülükleri ön plana çıkarılır ve onlar karikatürize edilerek anlatılır. Karikatürize edilerek anlatılır. Hangisi ön plandaysa buna hiciv denir. Hiciv aslında çok kuvvetli bir edebiyat türüdür ama tabii Türk İslam terbiyesinin aslında cevaz vermediği, hoş görmediği bir daldır. Fakat realite de şudur ki hiciv yazanlar her zaman olmuş. Her zaman olmuş. Osmanlılar'da heccav denir bunlara. Heccav, hiciv yazanlar. Bunun çok namlı temsilcileri var. Bunların başına Nefi geliyor. Şair Nefi. Osmanlı padişahlarının bir özelliği vardır. Çok kimse bunu bilmez veya kabul etmez. Fakat Osmanlı padişahları son derece merhametli ve müsamahalı kimselerdir. Zaten Osmanlı Devleti'nin yıkılması, Osmanlı Hanedanı'na ve Osmanlı Hanedanı mensuplarına karşı mesela o tarih boyu görülen, reva görülen muamelelerin hepsinin arkasında onların müsamahakar ve merhametli olması yatar. Mesela Sultan 3. Selim o kadar merhametli olmasaydı etrafındaki insanlara karşı bedeni canıyla ödemezdi. Bu hususta da merhametli ve müsamahalı olmuşlar. Yani özellikle kendilerini ve kendi vekillerini tenkit hususunda hicvedenleri takip edip susturmak, onları kendi ayıplarını, kusurlarını gizliyormuş imajı vermekten korkmuşlar.
Yani sanki bunun arkasına sığınıyor. Heh,
bakın gördünüz mü? Hicvedenleri susturuyor.
Demek ki yanlış bir şeyler var ki susturuyor.
Bunu yapmamışlar. Bunu yapmamışlar.
Bir güvensizlik gibi algılanıyor.
Evet. Fakat tabii o heccavların hemen hepsi sert, çetin bir kayaya çarpıp sonunda çoğu hayatıyla ödemiştir. Bunların en başı işte Nefi, şair Nefi gelir. Şair Nefi'nin tenkit etmediği kimse yoktu. Bazı insanlar da tenkit gözlüğü gelişmiştir. Bazılarında hoşgörü gözlüğü gelişmiştir. Evet, her ikisini de belki görmek lazım ama hep tenkit görmek de zordur. Ama adamın mesleği o. O yönde ön plana çıkmış. Hicvetmediği kimse kalmamış. Yani öyle bir insan düşünün ki devlet adamlarının herkesi hicvetmiş. Padişah hariç. Padişah neden hicvetmiyor? Aslında hicvettiği padişahtır. Yani o devlet adamını, o hakimi, o belediye başkanını hicvetmekle padişah hicvetmiş olur.
Çünkü o zaten onun görevlisi.
Evet, doğrudan padişah hicvetmeme geleneği Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar sürmüştür. Hı. Çünkü padişah hicvetmek Osmanlı Devleti'nin birliğini, dirliğini zedeler. Ne olursa olsun padişah hicvetmekten kaçınmışlar. Devlet adamlarını hicvederek, hatta Ziya Paşalar, Namık Kemaller ki son devir hiciv edebiyatının onlar da önde gelen temsilcileridir. Padişah hicvetmek yerine padişahın adamlarını hicvetmişlerdir. Namık Kemal'in Kedim diye bir hicvi vardır. Kedimin her gece ciğerle dolardı sepeti. Haddine, eğlencesine yoktu. Kedimin eğlencesine yoktu haddü adedi. Farenin hasretinden öldü kedi. Ah kedi, vah kedi. Şimdi okuduğunuz zaman bu kediye yazılmış şiir. Fakat burada kastedilen Mahmut Nedim Paşa'dır. Mahmut Nedim Paşa'nın bir gözü mavi, bir gözü yeşil idi. Bundan dolayı kendisine Van kedisi derlerdi. Kedi dendiği zaman böyle bir tebessüm hasıl olur insanlar yüzünden Mahmut Nedim Paşa anlaşılırdı. Mahmut Nedim Paşa'yı hiç istemediler bunlar. Yıllarca hicvettiler ve sonunda Mahmut Nedim Paşa görevden alındı. Bu hicvi üzerine.
Bunun üzerine.
Evet. Hatta bunlar kayık tutup Mahmut Nedim Paşa'nın yalısı önüne çıktılar. Ey Nedim, ey bülbül-i şeyda, niçin hamussun? Sende evvelce ne güftügüler var idi, dediler. Nedim'in bir şiiridir bu. Ey Nedim, ey bülbülü şeyda, ey aşık bülbül, niçin sustun? Sende bir zaman ne sözler vardı, diye meşhur Nedim'in bir şiirinin bir şeyini, beytini alıp Mahmut Nedim Paşa kadar karşı okudular. Yani bunun öne alınması mümkün olmamıştır. Canıyla bile ödense, işte Tahir Efendi isminde vaktiyle bir saray görevlisini hicvetmiş. Tahir Efendi bana kelt demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim zira, itikadımca kelp Tahir'dir. Şimdi bu sözde şu var. Tahir Efendi nefiden bahsedildi, bırakın şu köpeği demiş. Kelp köpek demektir. Hı-hı. Yani hicvediyor ya herkesi. Hı-hı. Bu da bunu duymuş. Tahir Efendi bana köpek demiş. Bu söz bana iltifattır. Maliki benim mezhebim, Maliki mezhebi. Benim itikadıma göre kelp Tahir'dir. Yani köpek Tahir'dir. Tahir temiz demektir. Dinen temiz demektir. Yani köpek benim dinime göre temizdir diyerek kelime oyunu yapıyor.
Yapmış halbuki ona köpek diyor.
Fakat yıllar sonra bir Tahirül Mevlevi gelmiş. Edebiyat muallimiydi Kuleli Askeri Lisesi'nde. O da şöyle demiş. Zehri hicvi cihana neşredenin zebanı bişek zebanı efidir. Tahir olmaz kelp ama nef'i vardır beni beşere öyleyse nef'idir. Yani bu zehir, hiciv zehrini dünyaya yayanların dili şüphesiz yılan dili gibidir. Çünkü yılan dili zehirlidir. Köpek hiçbir zaman tahir olmaz. Yani dinen temiz olmaz. Kendisi de Tahirül Mevlevi ya. Tahir. Ancak insana nefi vardır. Nef fayda demek, menfaat demek. Öyleyse nef iyidir, menfaatlidir. Şiiri söyleyen nef iyi ya.
Nefi, ona da göndermeyiz.
Sen misin kelp tahirdir diyen? Ben de kelp nefidir diye dedim. Yani hicveden hicvedilir.
Zeka oynama.
Ya da zeka gerektirir tabii.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben
sağ
teşekkür
olun.
Ederim.
Doçent Doktor Ekrem Buğra Ekinci'yi uğurluyoruz. Yarın yine programda görüşmek üzere. Güzel böyle sonrası diliyorum. Hoşçakalın. İpek Yolu.